Geçen hafta neredeydik? Hatırlayın, geçen hafta neredeydik? Evet, Yeşu. Musa'nın öğrencisi, sadık öğrencisi. Sadece öğrenci değil, öğrendiklerini hayatına sokan iyi bir komutan, iyi bir önder. Ama bunun iyi olması, iyi bir komutan olması, iyi bir önder olması, onun ne kadar güçlü, ne kadar yetenekli olduğundan dolayı değil, sahip olduğu imanından dolayı. Doğru mu? Yeşu birinci bölüm, ilk 9 ayete bakmıştık birlikte. Değil mi? Yani o ilk 9 ayet aracılığıyla Yeşu'nun çağrılışı üzerinde durmaya çalıştım. Ama zaman yetmedi, bitiremedim. At gibi koşmuş olmama rağmen. Bugün kaldığım yerden devam edeceğim ama yine hızlı bir şekilde geçen hafta yaptığım konuşmanın özetini vermeden devam etmeyeceğim sevgili kardeşler. Şimdi Yeşu birinci bölümde yer alan bu Yeşu'nun çağrılışına baktığımızda orada başka bir ruhsal ilkenin yer aldığına tanık oluyoruz dedim. Bunu neden söyledim? Musa ile Yeşu'yu karşılaştırdığımız zaman Musa'nın çağrılışı ile Yeşu'nun çağrılışı arasında tabii ki farklar var. En önde olan fark neydi? Aslında Musa'yı Rab doğrudan çağırdı. Değil mi? Çalı aracılığıyla, yanan bir çara aracılığıyla ona konuştu ve onu çağırdı hizmeti için. Halkın kurtuluşu için, tutsaklıktan, Mısır'ın köleliğinden kurtuluşu gerçekleştirebilmesi için. Ama biliyoruz ki bir yere kadar geldi, ondan sonraki süreci Yeşu götürmesi gerekiyordu. Doğru mu? Ama Yeşu'ya baktığımız zaman Yeşu'nun da yapması gereken bir şey vardı. Neydi o? Konuşmamızın ilk noktasıydı bu. Geçmişi geçmişe gömmesi. Yani artık geçmişe bakarak, geçmişe takılarak sağlıklı adımlar atmanın mümkün olmadığını burada ifade ettik. İleriye bakacağız. Gelecekte Rab ile birlikte olacağımız o mekana odaklanacağız, o ruhsal kente. Onlar için, halk için o kent Kenan diyarıydı. Tanrı'nın vaat ettiği süt ve bal akan diyardı. Ruhsal kapsamda düşündüğümüzde bizim de Rab ile birlikte olacağımız o süt ve bal akan diyar, işte bizim cennet olarak ifade ettiğimiz mekandır. Eğer biz bu süreci sağlıklı bir şekilde götürmek istiyorsak, ne demiştim? Geçmişe bakmayacağız. Geçmişe takılmayacağız. Geçmişi geçmişe gömeceğiz. Ve ileriye bakarak Rab ile birlikte adımlarımızı atacağız dedik. Ve sordum size, Yeşu kimdi? Az önce söyledim. Bravo. Musa'nın öğrencisiydi. Anlamı neydi Yeşu'nun? Amin. Tanrı benim yardımcımdır. Tanrı benim yardımcımdır. Şimdi biz çıkış kitabına baktığımız zaman çıkış kitabında İsrail halkının Mısır köleliğinden kurtuluşunu görüyoruz. Ve onlar Mısır köleliğinden kurtulup süt ve bal akan diyara doğru giden bir yolculuğa başladılar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz çıkış kitabında bu tutsaklıktan, nasıl kurtulduklarına tanık oluyoruz. Ama Yeşu kitabına baktığımız zaman ne görüyoruz? Kenan ülkesine girdiklerinde gerçekleşen kurtuluş. Onun için ne demiştim? Yeşu kitabı bir harita olaraktan düşünün. Harita nedir? Bize yön verir değil mi? Ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda. Yeşu kitabı da aslında bir imanlının Tanrı'nın sağlamış olduğu bereketlere nasıl kavuşabilir? Bir imanlı Tanrı'nın bereketlerine nasıl kavuşabileceğini açıklayan bir kitap olduğunu söyledim burada. Doğru mu? Eğer siz kutsal kitaba zaman ayırır, Yeşu'ya çalışırsanız o bereketlere nasıl sahip olunur gerçeğini net bir şekilde görmüş, anlamış olursunuz sevgili kardeşler. Yeşu ne zaman dünyaya gelmişti? Tutsaklıkta Mısır'ın köleliği altında iken dünyaya gelmişti. Ama o kölelikten kurtuldular. 40 yıl süre devam edecek olan çöl yaşamı içerisine giriş yaptılar. Doğru mu? O 40 yıllık çöl yaşamı süresi içerisinde Yeşu ve Musa birbirlerine çok yakındılar. Az önce ifade ettiğim gibi. Yani birlikte bir bütünlük içerisinde hareket ettiler, adımlarını attılar. Musa bir şekilde dualarıyla ona destek oldu, ona öncülük etti. Ama Yeşu da aldığı uyarıları, aldığı desteği yerine getirmekte oldukça gayret içerisindeydi ve gerekli olan özeni de Yeşu göstermiş oldu sevgili kardeşler. Demek ki Yeşu evet Musa'nın öğrencisiydi. Aynı zamanda da bir komutan. Ve ilk ayet nasıl başlıyordu? Hatırlayın. Yeşu birinci bölümün ilk ayeti dediğim ki bir ifade kullandım hatırlarsanız. Bir patlamayla başlıyor. Nasıldı bu patlama? Kulum Musa öldü. Güm. Hani Türkçe'de argo bir deyim var. Gel şimdi buradan yak. Yıllarca beraber. 40 yıl boyunca. En büyük destekçisi Musa. Tanrı'nın önderliği altında. Ama ne yapacaktı Yeşu şimdi? Onun en büyük destekçisi, yandaşı, öncüsü Musa ölmüştü. Ve Rab diyor ki ona, şimdi kalk. Bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Şimdi önünde ne bekliyor Yeşu'nun? Yepyeni bir görev. O zaman ne demiştim? Bir kişi yeni bir göreve soyunmanın en güzel örneklerinden biri bu. Yani önümüzde bizi bekleyen bir yeni bir sorumluluk var. Ve o sorumluluğu nasıl yerine getireceğiz sorusuna en güzel yanıtı işte bu ilk 9 ayet bize müthiş bir şekilde veriyor. Ve o 9 ayete baktığımız zaman hem Tanrı'nın yaptıklarına tanık oluyoruz, ne yaptığına tanık oluyoruz, hem de imanlının ne yapması gerektiği, o da bize söyleniyor. İmanlının da ne yapması gerektiği de bize açıklanıyor, söyleniyor değerli kardeşler. Demek ki bizler de hiç beklemediğimiz bir anda bir göreve soyunabiliriz. Hiç beklemediğimiz bir anda yeni bir sorumluluk yüklenebiliriz bu iman hayatını sürdürürken. Ne yapmamız gerekiyor? Ya eskiden ne kadar güzeldi, neydi o günler be diyerek, o günlere takılarak bir duruş sergilemek, yoksa hayır, önünde bekleyen yeni bir görev var. Rab benimle beraber, yalnız değilim diyerek Rabbi giyinip, yeni sorumluluğu yüklenip harekete geçmek. Kalk ve yürü. Geçmişe takılma, kalk ve yürü. Şimdi onlar kölelikten kurtulduktan sonra aslında 40 yıl boyunca demiştim çöl hayatı yaşamaları gerekiyor muydu? Yani baktığımız zaman ruhsal kapsamda evet doğru. Çünkü bir hazırlık dönemiydi o 40 yıllık süreç. Ama aslında biz yasanın tekrarı kitabına baktığımız zaman o yasanın tekrarı kitabında, yanılmıyorsam herhalde ikinci bölümde olması lazım. Orada onların yapacakları yolculuk 11 gün olduğunu söylüyor. Ama şimdi 11 gün nerede? 40 yıl nerede? Peki onların 40 yıl boyunca o sıkıntılı süreç içerisinde girmelerinin nedeni neydi? Halkın itaatsizliği yüzünden. Musa'nın da aynı zamanda. Öfkesi yüzünden, itaatsizliği yüzünden. Düşünün, 11 günlük süreç 40 yıllık bir sıkıntı dönemi içerisine girmelerine neden olmuştu sevgili kardeşler. Bunu onaylayan bir ayet okumuştum size. Yeşu 5. bölümde. Hatırlayın, Yeşu 5. bölümde okuduk. Onlar neden o 40 yıllık süreci yaşamaları gerekiyordu? Neden onlar böyle bir süreç içerisine girmeleri gerekiyordu? 6. ayet okusun bir kardeş. Yeşu 5 ayet 6. Ne diyor?
İsrailler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde 40 yıl dolaştılar.
Bak, çölde 40 yıl dolaştılar diyor. Çölde 40 yıl dolaştılar. Neden? Çünkü diyor.
Rabbin sözünü dinlememişlerdi.
Bakın, demek ki Rabbin sözünü dinlemediler. Rabbin sözüne itaat etmemiş oldukları için 40 yıllık bir çöl hayatı onları bekliyordu değerli kardeşler. Düşünün, artık Musa Yeşu'nun yanında olmayacaktı. Ama Musa Yeşu'nun yanındayken o güzelim birlikteliğe odaklanmadığını görüyoruz Yeşu'nun. Doğru mu? O birlikteliğe özlem duymadı. Ah, neydi o güzel birliktelik? Beraber birlikte neler yaptık deyip de o geçmişe takılmadı Yeşu. Değerli kardeşler, yeni bir süreç başlamıştı. Şimdi kalk emriyle. Kalk. Bu emirle yeni bir süreç içerisine Yeşu adımını atmıştı. Şimdi neden demiştim adımını atmak zorundaydı? Musa öldü mü? Öldü. Peki Musa öldü diye Rabbin isteği de mi Musa ile birlikte öldü? Ha? Rabbin istemi ölmedi Musa ile birlikte. Rabbin istemi devam ediyordu. Devam edecekti Yeşu ile. Nasıl? Aynı bayrak yarışı gibi. Bayrak Musa'dan Yeşu'nun eline verilmişti. Artık Yeşu süreci devam ettirmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Demek ki birinci noktamız neydi? Düşünün. Geçmişi aramanın, geçmişe takılmanın, geçmişe özlem duymanın bize bir getirisi yok. Geçmiş, geçmişe gömülmeli. Bu birinci noktamız buydu. İkinci noktamız neydi hatırlayın? Durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun. Yani şöyle düşünün. Evet, geçmiş, geçmişe gömülecek. Gömüldükten sonra ne oluyor? Önümüzde bekleyen bir süreç var. Biz o süreci devam ettirirken, geçmiş geçmişe gömüldü ama önde bizi bekleyen bir süreç var. O süreci devam ettirirken şunu bilmemiz lazım dedim. Yalnız değiliz. O süreç içerisinde Rab bizimle birlikte olacaktır. Bunun kanıtı neydi? 9. ayet. 9. ayet ne diyor? 9. ayeti okuyun.
Güçlü ve yürekli ol demedim.
Evet.
Demedim mi?
Korkma, evet.
Yılma, çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Amin.
Bakın, Bakın, gideceğin her yerde. Şu an buradasınız, Rab sizinle birlikte sevgili kardeşler. Ruhu aracılığıyla. Buradan çıkıp yola çıktığınızda yuvanıza gitmek için, evinize gitmek için Rab yine sizinle birlikte. Neler yaşarsak yaşayalım, Rabbin eli üzerimizde olmaya devam edecek. Bu teselli etsin. Bu 9. ayet hepimiz için geçerli bir ayet değerli kardeşler. Onun için size bir soru sormuştum bu vaat karşısında. Nasıl bir soru sormuştum size? Evet, güçlü ve yürekli ol diyor. Güçlü ve yürekli olmamız gerekiyor. Ama güçlü ve yürekli nasıl olacağız? Nasıl güçlü ve yürekli olabiliriz? Nasıl güçlü ve yürekli olabiliriz? Ya da şöyle düşünelim. Cesaretimizi kaybetmeden, çünkü yürekli olmak cesaretli olmak demek değil mi? Cesaretimizi kaybetmeden, yitirmeden nasıl aynı içtenlikle, cesaret içerisinde yola devam edebiliriz? Yani o süreci nasıl devam ettirebiliriz? Geçmişi geçmişe gömdükten sonra. Amin. Rabbe güven bağlayarak değil mi? Kendimizi onun ellerine teslim ederek. O zaman şöyle dedik. Güç ve cesaret nereden geliyor? Eğer güç ve cesaretin kaynağı oysa, o zaman hatunun dediği doğrudur. Ona güvenmek zorundayız. İpleri onun eline bırakmak zorundayız. Ve o da ne yapıyor? Eğer sen Recep diyor. Sizler. Eğer ipleri benim elime teslim ederseniz, o zaman ben de diyor ki, gideceğiniz her yerde sizinle birlikte olacağım diyor. Eğer arkanızı bana yaslarsanız, yönetimi bana teslim ederseniz, direksiyonda benim oturmama izin verirseniz, arabanın direksiyonunda, o zaman ben de size gereken desteği vermeye devam edeceğim. Demek ki gücün kaynağı Rabbin kendisi. Şimdi o bizim çok harika ayete geldik. Yeşaya 41. bölümde yer alan ayete geldik. 10. ayete. Demek ki Rab evet gücün kaynağı ve Rab Tanrı benzer bir vaatı halk Babel sürgününden döndükten sonra da verildiğini söylemiştim. Ve Rab dedi ki Yeşaya aracılığıyla halka korkmayın dedi. 41. bölüm 10. ayet. Çünkü ben seninleyim, yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim, zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Bakın Rab sana hangi hizmet alanında hizmet ediyorsan, o hizmet alanında Rab sana destek olma sözü veriyor. Nokta. O zaman içiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun değerli kardeşler. Ben şu sözlerle noktaladım. Şu sözlerle noktalamıştım. Eğer sonuç buysa sevgili kardeşler dedim, korkmadan, yılmadan ona teslim olmuş olarak ilerlemeye devam et. Ve dedim ki Rab nasıl o halka öncülük ediyordu? Hatırlayın. Çıkış kitabından okumuştuk. 13. bölümde bir ayet okuduk.
Gündüz bulut sütunu altından, gecede ay ışığında, ışık olarak.
Değil mi? Gündüz bir bulut sütunu. Gece de bir ateş sütunu. İçerisinde ne yaptı? Onlara öncülük etti. 21. ayet. Diyor ki gece gündüz ilerlemeleri için Rab Tanrı gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek geceliğin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Rab onlara öncülük etti mi? Nereden biliyoruz? kutsal kitabı okuyorsak eğer, biz bunu görebiliyoruz. Evet, gerçekten de Tanrı onlara aynen söylediği gibi bir bulut sütunu ve bir ateş sütunu içerisinde onlara öncülük etti. Nehemya kitabına bakın. Nehemya kitabında bunu doğrulayan aynı sözler var. Nehemya'nın kendisi de Tanrı'nın bu şekilde bize öncülük ettiğini aynı sözlerle onaylıyor. 9. bölüm 12. ayet. Nehemya 9 ayet 12. Nehemya 9 ayet 12'de diyor ki sevgili kardeşler, gündüzün bir bulut sütunuyla geceliğin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza ne diyor? Yol gösterecek demiyor. Yol gösterdin diyor. Ha, bu neyin kanıtı? Çıkış kitabında söylenen sözün yerine geldiğini gösteriyor. Demek ki Rab gerçekten de onlara öncülük etti. Bakın, aklıma bir şey geldi, onu söylemek istiyorum. Bu aslında kutsal kitaba baktığımız zaman bu sütunun, onlara öncülük eden sütunun melek olduğunu görebiliyoruz. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Onlara öncülük edenin Tanrı'nın olduğu, melek aracılığıyla Tanrı'nın olduğunu görmek mümkün. Ama bir şey aklıma geldi. Onu söylemeden geçmek istemiyorum değerli kardeşler. Bunu ilk konuşmada söylemedim ama burada söylemek istiyorum. Şimdi bulut onlara gündüzün yön veriyordu değil mi? Ama gündüz yol veren bulutun bir görevi daha vardı. Neydi biliyor musunuz? Gündüz, Orta Doğu kültürü düşünün, sıcak, güneş değil mi? Ve o sıcakta Rab Tanrı onlara öncülük ederken bir bulut sütunu içerisinde, o bulut aracılığıyla onların üstüne örtü oluyordu, örtü. Güneş altında etkilenmesinler diye. Diyeceksin ki ya Recep abi bunu nereden çıkartıyorsun? Bak Mezmurlar kitabına bakın. Mezmurlar kitabında biz bunu okuyabiliyoruz değerli kardeşler. O ayeti burada yazdım. 39. ayet 105. Sadece ilk kısmını okumak istiyorum. 39. ayet Mezmur 105 ayet 39. Şey nedir? Ben bilmiyorum. Yani Almanca'da bazen değişebiliyor ayet. Diyor ki orada Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine. Öyle mi diyor Almancasında? Yani bir örtü olarak yaydı üzerlerine diyor. Doğru mu? Hatun? Doğru değil mi? Demek ki harika bir ifade. Hayran kalıyorum gerçekten. Rab Tanrı sadece öncülük etmedi onlara, o bulutla aynı zamanlarda onlara örtü oldu. Onları örttü, onları korudu değerli kardeşler. E şimdi siz diyebilirsiniz ya Recep kardeş iyi söylüyorsun da bizim hayatımızda, bu içinde yaşadığımız yeryüzünde bizim görebileceğimiz bir sütun yok. Bize öncülük eden bir bulut yok. Bir alev yok. Ya peki nedir bize öncülük eden? Bu hayat içerisinde bizim yolumuza ışık olan ne? Bize öncülük eden ne? Evet, Rab'dir diyebiliriz. Evet, bakın. Elimizde var olan bu konkret, yani somut Tanrı'nın sözü, Allah'ın sözü bize ne yapıyor? Öncülük ediyor. Evet, görülebilir bir somut bir şey yok ama Rabbin sözü bunu yapıyor. Neden bunu söylüyorum? Yine 119. mezmuru açın. 119. mezmur çok meşhur bir ayet. Söyleyin hemen. 105. 119, 105. Ne diyor? Amin hatun. Teşekkür ederim. Sözün adımlarım için çıra. Çıra nedir? Alev. Yanan bir şey değil mi? Ve yolum için ışık. O zaman diyebilir miyiz? Evet, bulut olmayabilir. Evet, bir ateş sütunu olmayabilir. Ama benim elimde Rabbin kendisi olan diri söz elimde. Amin diyelim mi buna değerli kardeşler? Rabbin sözü elimizde bize öncülük ediyor ve yolumuzu aydınlatıyor sevgili kardeşler. Bu şekilde noktalayalım ve geri kalan kısmını yine aynı hızlılık içerisinde devam ettirelim. Evet, 41. bölümde ne okuduk Yeşaya 41'de? Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Üç söz var bizi teselli eden bu ayet içerisinde. Bir, Rab Tanrı diyor ki senin Tanrın, hamdolsun ki Recep değil, senin Tanrın bir gün seni taşıyan, ikinci gün seni yere vuran bir Tanrı değil. Seni seven bir Tanrı. Yani seninle birlikte olan bir Tanrı. Diyor ki, senin Tanrın benim diyor. Ondan sonra eğer bensem diyor senin Tanrın, o zaman diyor ki bu üç şeye dikkat edin. Güçlendireceğim, bu bir. Eğer ben senin Tanrınsam, ben sana bu güvenceyi veriyorum. Bakın biraz üzerinde fazla duruyorum. Kusura bakmayın. İyice sindirmenizi istiyorum. Diyor ki güçlendireceğim seni. Bakın Recep söylüyorsa inanmayın. Ama Rabbin kendisi sözü aracılığıyla bize vurguluyor, söylüyor. Güçlendireceğim ama bununla yetinmeyeceğim. Size gereken yardımı da vereceğim diyor. İki, yardım edeceğim diyor. Bakın güçlendireceğim ama size kendi elinize bırakmayacağım. Çünkü güçlendirdiği zaman hadi artık siz yapın der. Ama diyor ki hayır, ben yine sizin arkanızdayım. Size destek veriyorum ama gereken yardımı da alacaksınız benim aracılığımda. İki, yardım edeceğim. Ve diyor ki yardım ederken de böyle biraz arkanızdan size destek vereceğim. Bu güzel değil mi Ay Ayşe? Ha? Harika bir şey değil mi? Müthiş bir şey ya. Heyecanlanıyorum ben ya değerli kardeşler. Bakın, emin olun ben yani sadece bu 41. bölüm 10. ayet hakkında vaaz edebilirim size. Bir saat. Hiç abartmadan söylüyorum. Güçlendireceğim, yardım edeceğim, destek olacağım. Peki sadece biz bu buna benzer vaadi sadece Rab Tanrı Yeşua'ya mı vermişti? Böyle bir vaat sadece Yeşua'ya mı verildi? Ben bunu sormak istiyorum size. Bu vaat sadece Yeşua için mi geçerliydi? Amin. Bakın bir örnek daha vermek istiyorum. Yakup'un durumuna bak. Yaratılış 28. bölüm. Yaratılış 1. Musa kitabı. Yaratılış 28. bölüm. 15. ayete bakın. 28. bölüm 15. ayet. 28-15. Ne diyor? Almancasını buldun mu Çağla? Ya 28-15 okuyabilir misin lütfen? Süper. Bak, wie ich gesprochen habe. Versprochen habe. Söz verdiğim gibi, bakın. Ya bu nedir biliyor musunuz? Sözünde duran bir Tanrı ya. Bakın Yakup'a diyor ki, seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak. Atlıyorum. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar, bakın bu çok önemli. Verdiğim söz yerine gelene kadar sizi bırakmayacağım. Bakın, verdiğim sözü yerine getirinceye kadar. Ne demektir bu ya? Verilen sözün yerine gelinceye kadar Rabbim bizi bırakmaması ne anlama geliyor değerli kardeşler? Ne diyebilirsiniz? Verdiğim söz yerine gelinceye kadar ne demek? Sonuca ulaşıncaya kadar. Yani ben size söz verdim, o verdiğim söz yerine gelene kadar asla ve asla terk edilmeyeceksiniz. Zaten sonuca ulaşınca Rab zaten bizimle birlikte sonsuza dek. Ya bu sizi teselli etsin değerli kardeşler. Ben burada çok örnek verdim. Onu tekrar söylemeden geçmek istemiyorum. Petrus harika bir örnek. Ya düşünün. Petrus dalgalar içerisinde Rab'be doğru yürüdü. Doğru mu? Ona baktıkça zoru başardı. Doğru mu? Ama Rab'be olan bakışı değişip de dalgalara bakmaya başladığında, ne yapacağını düşünmeye başladığında, işin içinden nasıl çıkacağını na kafa yormaya başladığında batmaya başladı. Ama ne oldu? İmdat dedi. Rab çekti onu kurtardı. Bir şey okuyoruz. Ne zaman dalgalar sona erdi? Bakın onlar kayıya binince diyor Matta 14 ayet 32 yanılmıyorsam. Matta 14 ayet 32. Onlar tekneye binince diyor kayıya binince rüzgar dindi diyor. Bu nedir? O zaman şöyle diyebiliriz. Sonuca ulaşıncaya kadar Rab bizimledir. Hamdolsun. Sonuca ulaşıncaya kadar Rab sizlerle bir iş başlattı. Bunu o tamamlayacak. Ve sizinle birlikte tamamlayacak. Sonuca ulaşıncaya kadar evet sıkıntılarımız var. Dalgalar devam ediyordu. Ama o dalgalar içerisinde Petrus yalnız değildi. Rab İsa Mesih onun yanındaydı. Birlikte kayaya ulaştılar ve rüzgar dindi sevgili kardeşler. Ve ondan sonra bakıyorsun Rabbimizin kendisi de göğe alınırken benzer bir vaatte bulunmuş. Hatırlıyor musunuz Matta 28. bölümde? Göğe alınırken benzer bir vaatte bulundu. Ne dedi? Bakın 20. ayet 28-20'de işte ben dünyanın sonuna kadar. Lütfen şu sözün altını çizin hatun. Her an. Bakın burayı gözden kaçırıyoruz. Her an. Bu nedir biliyor musunuz? Her saniye. Her sanise. Her saniye. Her dakika. Her saat. Her gün. Her hafta, her ay, her sene, her an sizinle birlikteyim. E sorayım size daha ne olsun be? Daha ne olsun be? Allah aşkına daha ne olsun değerli kardeşler? Ben sormak istiyorum size. Bakın, Yeşaya şu anda aklıma geldi. 7. bölüm olması lazım. Yeşaya 7. bölümde, şimdi yavaş yavaş şeye de gidiyoruz ya, İsa'nın doğumuna doğru giden bir süreç içerisindeyiz, Aralık ayı biliyorsunuz. Orada bir peygamberlik sözü var, hatırlıyor musunuz? Yeşaya 7. bölüm, ayet çok iyi biliyorum 14 olması lazım. 7-14'te ne diyor? Orada güzel bir ifade kullanıyor.
Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek.
Evet.
İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Evet. Adını İmmanuel koyacak.
Evet.
Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek. Evet. Yaşa gelince tereyağı ve
tamam. Tamam o kadar o orada kal. İmmanuel sözüne bakın. Ne demektir İmmanuel? Amin. Amin. Bak Rab dünyaya gelirken bile bize bir mesajı vardı. Bizimle sonsuza dek bizimle birlikte olacak olan kurtarıcı Yasuval Mesih İsa Mesih kurtarıcı sonsuza dek bizimle birlikte. İşte Matta 28 bunu net gösteriyor. İşte ben dünyanın sonuna kadar sizinle her an birlikte olacağım. Bu dünya sona erene kadar, bu dünya içerisindeki süreç içerisinde Rab bizimle birlikte. Hamdolsun değerli kardeşler. Her süre içerisinde. Şimdi Rab neden bizimle birlikte her an? Neden bizimle birlikte? Ne diyebiliriz? Amin. Şöyle diyorum ben. İnandığımız Tanrı Rab İsa Mesih olduğu için. Ardından gittiğimiz kişi İsa Mesih olduğu için değerli kardeşler. Bakın, bakınız 31. bölümde bu yasanın tekrarı 5. Musa kitabı, 5. Mose, 5. Musa kitabında 31. bölümde orada sadece bir kısmını yazdım. Beni ilgilendiren kısmı yazdım. Orada diyor ki 6. ayette diyor ki çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. Neden o bizimle birlikte olacak? Çünkü bizimle giden Tanrı Rab olduğu için. Bizimle birlikte olduğu için biz sonsuza dek yalnız kalmayacağız. Sonsuza dek o bizimle birlikte olacak. O zaman diyebiliriz ki durum ve şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun o bizi asla ve asla terk etmeyecek. O zaman bir soru size. İman ediyor musunuz? Buna iman ediyor musunuz? Rabbin sizi terk etmeyeceğine iman ediyor musunuz? O zaman iman ediyorsanız, iman ettiğinizi söylüyorsanız Yeşu 1. bölümde yer alan şu ayet sizi ayağa kaldırsın. Bak, iman ediyorsanız diyorsanız eğer. 5. ayeti kim okumak istiyor?
Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koymayacak.
Evet.
Nasıl Musa ile birlikte oldumsa...
Bak dur orada. Nasıl ki Musa ile birlikte olduğumsa. Devam edebiliriz. Diyebiliriz ki nasıl ki İbrahim ile birlikte olduğumsa. Nasıl ki diğer Tanrı adamlarıyla, diğer kişilerle birlikte olduğumsa, devam et.
Musa ile birlikte olduğumsa seninle de birlikte olacağım, seni terk etmeyeceğim.
Bak, seninle birlikte olacağım. Diyor ki, sevgili Recep, sevgili kardeşler, sevgili Hatun, sevgili Hatice, sevgili Ayşe, Enver, Çağla, sizler hepiniz. Madem ki diyor ben Musa ile birlikte oldum, nasıl ki Musa ile birlikte oldum, nasıl ki İbrahim ile birlikte oldum, nasıl ki Yeremia ile Yaşa ile birlikte oldum, diğerleriyle birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Kim söylüyor bunu? Rabbin kendisi söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Onay.
Seni yüzüstü bırakmayacağım.
Seni terk etmeyeceğim ve seni yüzüstü bırakmayacağım. O zaman diyebilir miyiz? Yalnız değiliz, yardımsız hiç değiliz. Yardımsız hiç değiliz. Yalnız değiliz ama yardımsız hiç değiliz değerli kardeşler. O zaman şöyle devam edebiliriz. Rab bizlerle birlikteyse kim bana karşı durabilir ki? Kim bana karşı direnebilir değerli kardeşler? O zaman bu vaade gelin birlikte sarılalım ya sımsıkı. Bu vaade sarılarak, dik bir şekilde durarak yola devam edelim. İkinci ayete bakın şimdi hemen. Birinci bölüm, ikinci ayet. Yeşu 1, ayet 2. Ne diyor? Şimdi kalk. Bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Şimdi Rab ne diyor? Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Şimdi Rab bunu söylemekle yetindi mi? Şimdi size vereceğim ülkeye girin. Bunu söylemekle yetindi mi Rab Tanrı? Bakın yetinmediğini görüyoruz. Nereden anlıyoruz yetinmediğini? Bakın lütfen şeye. Üçüncü ayete. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veririm. Bakın buradaki ifade çok önemli. Musa'ya Söylediğim gibi. Bakın, Rab Tanrı Musa'ya ne söz verdiyse, verdiği sözleri Musa öldükten sonra çöpe atmadı. Bakın, bu çok önemli bir ifade. Nasıl Musa'ya söylediyse, ne söz verdiyse aynı şeyler geçerli diyor. Yeşu, senin için de aynı şeyler geçerli. Bunun kanıtı, ayak basacağınız her yeri ben size veriyorum. Peki, bunu başarabilmenin yolu neydi? Onlara düşen de bir sorumluluk vardı. Tamam, Rab bunu yapacak. Verdiği sözde duran bir Rab. Musa ile birlikte çöpe atılmadı verilen vaatler. Hamdolsun ki. Ama bana düşen neydi? Tamam, yani buraya göre Yeşuve 1.9'a ne diyordu? Tamam, 1.9'a bakın. Bitti. Bize düşen buydu. Bakın, Rab gereğini yapıyor. O zaman bize düşen güçlü ve yürekli olmak sevgili kardeşler. 6. ayette bu tekrar vurgulanır. Güçlü ve yürekli ol. Demek ki güçlü olmakla, yürekli olmakla 40 yıl sürecek olan çöl yaşamı ortadan kalkmış olacaktı. Bakın, robot değiliz. Görebiliyor musunuz? Rab diyor ki ben verdiğim sözde duruyorum. Ben gereğini size yapacağım. Destekleyeceğim, arkanızdayım, yardımcınızım. Ama size de düşen bir sorumluluk var. Gücünüzü ve cesaretinizi yitirmeyin diyor. Bu kadar da olsun ya hatun ha. Gücünüzü yitirmeyin değerli kardeşler. Bakın, birinci bölüme geliyoruz değil mi? Tanrı aslında önce şunu söylemek istiyorum. Önce şunu söyleyeyim daha doğrusu. Bu birbirini tamamlayan iki söz. Güçlü olmak ve yürekli olmak. Bu iki söz üzerinde birazcık duralım. Ondan sonra noktalayacağım. Güçlü ve yürekli olmak. Şimdi ilk kez kime söylendi bu söz? Güçlü ve yürekli ol sözü ilk kez kime söylendi? Kime söylendi ilk kez? Soru çocuklar, soru soruyorum size. İlk kez bu söz, güçlü ve yürekli ol sözü kime söylendi? İlk kez Musa'ya söylendi. Bakın Musa'ya söylendi. Musa aracılığıyla Yeşu'ya söylendi ve halka söylendi. Doğru mu? Bakın, anlamanız açısından açalım 31. bölümü. Yasanın tekrarı 31. bölüm. Yasanın tekrarı 5. Musa kitabı 31. bölüm. Ayet 2 ve 3. Musa halka bakın ne diyor? Ne diyor orada Musa halka? Rab bana Şeria ırmağının karşı yakasına geçmeyeceksin dedi. Rabbin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek. Bakın şimdi şöyle devam ediyor. Lütfen hemen atlayın. 6. ayete atlayın. 6. ayete atlayın. 31. bölümün 6. ayeti. 31. bölümdeyiz. Yasanın tekrarı. 6. ayet ne diyor? İlk kez burada kullanıyorum. Güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın. Yılmayın. Şimdi sonrasında Musa ne yapıyor? 7. ayete bakın, kime söylüyor? Halkın önünde Yeşu'ya söylüyor. Ne diyor 7. ayette? Güçlü ve yürekli ol. Görebiliyor musunuz? Daha sonra Yeşu kitabı 1. bölüme geliyoruz. Bakın orada 3 kez, bu çok önemli bence. Bakın bunun altını çiziyorum. Eğer Rab bir şeyi söylüyorsa önemlidir. İki kez söylüyorsa çok önemlidir. Ama 3 kez söylüyorsa çok çok çok çok daha önemlidir. 3 kez. Bakın 1. bölüm, Yeşu 1. bölüm 6. ayet güçlü ve yürekli ol. 9. ayet güçlü ve yürekli ol. 18. ayete geliyoruz. Önderler onlara söyle güçlü ve yürekli olun. Güçlü ve yürekli ol, güçlü ve yürekli ol, güçlü ve yürekli ol. Üç kez aynı bölüm içerisinde. Onun için bu iki söz, birbirleriyle örtüşen bu iki sözün ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu bize gösteriyor değerli kardeşler. Hayatımızda bu iki söz o kadar önemlidir, o kadar gereklidir değerli kardeşler. Onun için bizler sağlıklı bir şekilde yola devam etmek istiyorsak eğer değerli kardeşler, kesinlikle durum ve şartlar ne olursa olsun durumlar karşısında güçlü olacağız, yürekli olacağız ve dik duracağız. Peki, basit bir soru. Nedir güçlü ve yürekli olmak? Amin. Çok güzel. Amin. Hani bazıları biliyorsunuz aldığı eğitimle övünenler var değil mi? Ha? Sen hangi İncil okulunu bitirdin ya diyor. Hangi üniversiteyi bitirdin? Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Güçlü olmak eşittir aldığın eğitimdir. Diyebilir miyiz? Hayır. Ya da senin sahip olduğun bu üstün yetenekten dolayı sen güçlüsün diyebilir miyiz? Hayır. Yetenek, hangi yeteneğe sahip olursan ol. Hayır. Peki, karşındaki düşmanı yenebilmek için çok güçlü kaslara sahip olmak mıdır? Ha? Güçlü ve yürekli olmak. Hayır, genelde biliyorsunuz yani fiziken adam vücut yapılı ise, değil mi? Daha kendine fazla güveniyor. Kaslar. Ama hamdolsun ruhsal kapsamda kasların faydası yok. Ruhsal kaslar olabilir. Fiziksel kaslar değil ama ruhsal kaslar, yani Rabbin sözüyle kendini eğitirsin, o kaslar gelişir. Ağırlık çalıştığın gibi. Ruhsal kaslar olsun. Ama övünen kaslarla değil, Rab ile övünsün. Övünen Rab ile övünmelidir. Onun yanıtını gelin bakın, kutsal kitap harika biçimde bize veriyor. Filipliler 4. bölümde. Filipliler 4. bölümde güçlü olmanın, cesaretli olmanın ne olduğunu söylüyor. 13. ayet. Filipliler 4, ayet 13. Beni güçlendiren aracılığıyla, kimdir beni güçlendiren? Rabbimizin kendisi. Bizde olan Rabbin kendisi. Onun bana verdiği destek aracılığıyla, onu bana verdiği güç aracılığıyla diyor ki her şey yapar. Bakın, her şey yapabilirim derken şunu da yanlış anlamayın ha. Rabbin senin için isteği neyse onu yapabilirsin. Yani Rabbin isteği senin için neyse onu yapabilirsin. Yoksa her şey anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. Rabbin senin isteği neyse onu yapabilirsin diyor Rab Tanrı. Amin. Ve bana ancak sen yetersin diyor Rab. Bakın harika bir şekilde bir daha bakalım. Filipliler 1. bölüm ayet 6. Güvence veriyor bize. Eğer Rabbimiz ise bize destek veren, bize öncülük eden, o zaman diyor ki aynı Pavlos, aynı mektupta, bu sefer 1. bölüm 6. ayette ne diyor? Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır diyor. Sonuçlayacak olan kim? Rabbin kendisi. O zaman Rab başladığı işi sonuçlayacaktır. Amin. Başlayacak işi sonuçlayacaktır. Neden? Bizden dolayı değil. Ama bizde olandan dolayı. Rabbin bizde olmuş olmasından dolayı değerli kardeşler. İşin içerisinde o olmuş olduğu için, Rab olmuş olduğu için. Tanrı adamı Asaf. Bu gerçeği bakın nasıl vurguluyor. Asaf 73. mezmur. Şöyle birkaç dakikada lütfen İzin verin. Birkaç dakika daha izin verin. 73, 26. ayet. Ne diyor? Bedenim ve yüreğim tükenebilir. Doğru mu? Ne nasıl devam ediyor? Ama diyor Hatice. 26. Ama diyor.
Bana düşen paydır sonsuza dek.
Amin. Ama Tanrı yüreğimde güç bana düşen paydır. Ulan benim payım Rabbin kendisiyse iş bitti ya çocuklar. Bana düşen pay Rabbin kendisiyse iş bitmiştir. Bu kadar açık, bu kadar net. Bedenim tükenebilir diyor Asaf ki o da çok büyük sıkıntılardan geçti. Ama benim gücüm sensin diyordu. Çok açık bir şekilde. Yani sonsuza dek ihtiyacım olan sensin. İleriye baktığında bunu gördü. İleriye baktığında Rabbin ona sağladığı o mekanı gördü. Onunla olan birlikteliği gördü. Ve diğer iman etmeyenlerin de başına gelecek sorunları gördü. Başına gelecekleri gördü. Bu müthiş bir olay. O zaman şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Pavlos'un Kolose'deki imanlar için duası bu yönde. Bakın Pavlos, haberci Pavlos oradaki imanlara nasıl dua ediyor? Bakabilir misiniz? 1. bölüm 11. ayet. Şöyle diyor. Her şeye sevinçle katlanabilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Ama ne diyor bakın? Onun yüce gücüne dayanarak. Bakın Rabbin gücüne yaslanarak. Onun gücüne kendini emanet ederek bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Kolosa'daki imanlılar şunu çok net bir şekilde bilmeleri gerekiyordu ki güç kendilerinden kaynaklanmıyor. Güç nereden geliyor? Ait oldukları Rab Tanrı'nın kendisinden geliyor. Çünkü iman yaşamı onun gücüyle devam ettirilebilirdi ancak. İşte bu nedenle Tanrı çocuğu acılara katlanıp, dikkat edin, sıkıntılar ortasındayken bile Tanrı'yı yüceltebiliyor. Biz neden sıkıntılar varken bile, sorunlar varken bile Tanrı'ya yücelik getirebiliyoruz? O bizde olduğu için, gücümüz o olduğu için, cesaretimiz onda olduğu için. O nedenle durum ve şartlar ne olursa olsun Rab sayesinde esenlik içerisindeyiz. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Sırtını tamamen ona yaslamak. Rab verdiği sözde duran bir Rab. Musa'ya ne söylediyse senin için de geçerli dedi Yeşua'ya. Ama sana da düşen güçlü ve yürekli olmak. Nasıl güçlü ve yürekli olacaksın? Rabbe yaslanarak. Gelin her birimiz hayatımızın her alanında sırtımızı Rabbe dayayanlar, yaslayanlar olalım sevgili kardeşlerim.